Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Vaaz etme, daha doğrusu vaaz hazırlama, sunma ve konuşma sanatıyla uğraşan kişiler, bu dersi veren, bu dersi öğrenmiş kişiler bilirler ki vaazlar çeşit çeşittir. Genelde vaazı ikiye ayırıyor birçok homiletik, yani vaaz hazırlama ve sunma konusunda ders veren hocalar. Konusal vaazlar diyorlar ve metinsel vaazlar, yani kutsal kitaptan alınan herhangi bir bölümün ya da ayetin açıklanması, diğeri de bir konu üzerinde konuşma. Örneğin kan. Kan konusunda kutsal kitabın ta başından ta sonuna kadar istedikleri ayetleri alarak, bir daldan bir dala sıçrayarak o konuda konuşabilirler dilerlerse. Ben 5'i ayırıyorum bu konuda ders verirken. Birincisi metinsel düzenleme diyoruz. Yani bir kutsal kitapta üzerinde siyah yazılarla gördüğünüz başlıklar, bunlar tabii ki kutsal kitaba ait değil, bunlar sonradan okumakta ve bu konuda yardımcı olsun diye yerleştirilmiş. Bu perikop, yani bu kesimleri alıyorsunuz, baştan 1-2-3 ayetleri sırasıyla açıklıyorsunuz. Buna metinsel düzenleme diyoruz. Bir de metinsel ayet vaaz var. O da bir ayeti ya da en fazla iki ayeti alıyorsunuz. O ayet hakkında konuşuyorsunuz. Üçüncüsü konusal vaaz. Dördüncüsü biyografik, yani kişilerin yaşamı hakkında. Davud'u ele alıyorsunuz. Meryem'i, Süleyman'ı, istediğiniz kişileri alabilirsiniz. Beşincisi de alegorik, yani mecazi anlamda vaaz. Paulus örneğin Filipililer'de diyor ki siz, İnanlılar için söylüyor, bizim Mesih'te tacımızsınız. Bir insan bir kişinin tacı olamaz. Onu mecazi anlamda kullanıyor ve bu şekilde mecazi anlamlı sözcüklerle bir konu üzerinde, bir ruhsal gerçek üzerinde vaaz verebilirsiniz. Tabii ki buna ek olarak Almanca'da andach dediğimiz, yani kısa 5 dakikalık konuşmalar, yemekten önce, yemekten sonra genellikle olur birçok yerlerde ve kutsal kitap çalışmasını da ayrıca ekleyebiliriz. Yani böylelikle 7'ye çıkmış oluyor. Ama vaaz dediğimiz zaman ben bunu 5'le sınırlıyorum. Ve bugünkü kutsal kitaptan değineceğimiz konu bir metinsel düzenleme. Biraz da kutsal kitap çalışmasını andıracak. Ali kardeş kutsal kitap öğretmeni olarak genellikle kutsal kitap çalışması yapar ve çok çok değerli. O yüzden o konuda derinlerine dalıyor, daha derinlere iniyor ve harika gerçekten. Ben de o konuşurken genellikle dalarım hayallerime, kendi düşüncelerimle bazen nefes alırım, sonra nefesimi geri vermeyi unutuyorum burada. Evet, uzun bir bölüm gibi gözüküyor ama kısa kısa açıklamaya çalışacağım ve böylelikle belki hep birlikte bir parça nasıl çalışılır, nasıl vaaz haline getirilir, yani bunu öğreneceğiz kısaca. Tabii ki siz yaparken bunun bir kesimini alabilirsiniz ve belirli bundan 1, 2, 3 ya da 5 ya da 7 nokta yapabilirsiniz, ara başlıklar yapabilirsiniz. Ve tabii ki her şeyden önce konunuza bir başlık vermelisiniz. Çünkü başlıksız bir vaaz başı olmayan bir insana benzer. Bugünkü konumuz Koloselilerden ve konumuza Tanrı'nın seni istediği yerde misin başlığıyla başlamak istiyoruz. Tanrı'nın seni istediği yerde misin? Koloseliler 1. bölümden ilk 14 ayeti okuyacağım. Tanrı istemiyle Mesih İsa'nın habercisi Paulus'tan ve kardeşimiz Timoteos'tan, kutsal yaşamlılara ve Mesih bağlılığında güvenilir kardeşlere, Kolose'de bulunan sizlere, babamız Tanrı'dan kayra ve esenlik olsun. Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükran sunuyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya imanınızı ve kutsal yaşamlıların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik. Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez sevinç getirici habere ilişkin gerçek bildirisinde duydunuz. Sizlere ulaşan bu haber Tanrı kayrasını gerçek kapsamında duyup, bilgi aşamasına geldiğiniz günden bu yana aranızda olduğu gibi tüm dünyada ürün getirmekte ve gelişmektedir. Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras'tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih'in sizler için çalışan güvenilir bir hizmet görücüsüdür. Ruh bağlılığındaki sevginizi o bize bildirdi. Bu nedenle bunu duyduğumuzdan beri durmadan sizler için dua ediyor ve dilek sunuyoruz. Öyle ki bilgelik ve ruhsal anlayış bütünlüğünde Tanrı istemini bilme aşamasının doruğuna ulaşasınız. Vaktinizi Rab'be yaraşır yolda geçiresiniz ve her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü ürünü veresiniz ve Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Onun yücelikle beliren egemenliğinden kaynaklanan tüm güçle güçlenesiniz. Sevinçle her tür katlanış ve sabır aşamasına varasınız. Işıkta olan kutsal yaşamlıların mirasını paylaşmanıza olanak veren babaya şükran sunasınız. Bizleri karanlığın egemenliğinden o kurtardı ve çok sevgili oğlunun hükümranlığına aktardı. Kurtuluşumuz ve günahların bağışlanması ondadır. Kolose kentine, Kolose topluluğuna yazılan bir mektup var karşımızda. Ve bu mektubu yazan kişi haberci Paulus. Ve mektubu 60-64 yıllarında kaleme alıyor. Kolose bugün Denizli'nin doğusunda yer alan Honaz. Honaz diye bilinen kentin yakınlarında bir harabe. Büyük kazılar yapılmamış. Orada henüz birçok şeyler, harabeler açığa çıkarılmamış. Yalnız o kentin yeri tespit edilmiş vaziyette. Şimdi Paulus Roma'da tutukluyken, cezaevindeyken bu mektubu kaleme alıyor. Yani cezaevi mektupları diye bildiğimiz mektuplardan Koloselilere mektup. Ve bu mektup yalnız Kolose'deki olan inanlılara yazılmamış ama aynı zamanda Laodikya'da, yani Laodikya Eski Hisar oluyor. Küçük bir kasaba var orada. Eski Hisar. O da Vahiy'den özellikle tanıyoruz bu Laodikya'yı. Laodikya'ya yazılan mektubu iyi biliyorsunuz. Ne sıcaksın, ne soğuksun, ılıksın, bu nedenle seni ağzımdan kusacağım diye bu kiliseye biliyorsunuz bir mektup yazılıyor. Daha doğrusu bu kilisenin çobanına bir mektup yazılıyordu orada. Ama aynı zamanda bu mektup yine Hierapolis'teki topluluğa ve inanlılara da yazılmış vaziyette. Hierapolis, bugün biz Pamukkale olarak tanıyoruz. O Pamukkale'de o sıcak suların teras halinde, o beyaz kayaların aktığı yerin biraz şöyle sol tarafına bakarsanız bu Pamukkale kenti, Hierapolis kenti oradaydı eskiden. Orada sayısız mezarlara rastlarsınız bugün. Çünkü birçok insanlar iyileşmek için oraya gelmişlerdi. Ve orada maalesef iyileşemeden kalmışlardı ve mezarları orada birçoğunun. Şimdi Paulus bu mektubu Tanrı'nın gerekli olan öğretişini belirtmek hem de onları yüreklendirmek için, Kolose'deki inanları yüreklendirmek için yazıyor. O dönemde ortalıkta bir sürü yıkıcı öğretişler dolaşıyor ve bu öğretişler öylesi çelişkili öğretişler ki Tanrı'nın bütün yüceliğini, onun bütün özelliklerini gölgelemeye ve ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ve inanlıların kutsal yaşamlarını yozlaştırmakla meşgul. Bu konuyu burada aslında birkaç kez aynı mektup içerisinde okuyoruz ve burada yer alıyor. Bakın, okuyayım birkaç ayet. Dikkat edin, hiç kimse sizi felsefeyle, insansal törelerle beslenen temelsiz lakırdılarla tutsak etmesin. Dünyanın ilkel öğeleriyle desteklenen, Mesih'ten esinlenmeyen görüşlerdir bunlar. Yani ortalıkta Mesih'ten esinlenmeyen bir sürü öğretişler ve görüşler dolaşıyordu. Bu kişilerin amacı Tanrı bağlılığını biçime sokmak, törelere altına almak, şeklini değiştirmek ve bir felsefeye dönüştürmekti. Mesih'in kişiyi kurtaran ve onun yaşam yenileyen gerçeğinin yerini varsayımlarla doldurmaya çabalıyorlardı. Şimdi Koloselilere yazılan mektupla Efesoslulara yazılan mektup arasında bir takım benzerlikler görüyoruz. Yalnız ikisinin konusu birbirinden farklı. İki ayrı ana konuya değiniliyor. Efesoslulara mektupta örneğin kilise topluluğu Mesih'in diri bedeni olarak bize tanıtılıyor. Ve Koloselilere mektupta burada Mesih topluluğun başı olarak özellikle irdeleniyor, inceleniyor. Şimdi gelin metinsel düzenleme yapacağız dedik ya. Şimdi bu metinsel düzenlemeyi hem birlikte yapalım ve ayet ayet bazen iki ayeti bir arada okuyarak söylenenlere değinelim. Şimdi ilk iki ayet yeniden. Tanrı istemiyle Mesih İsa'nın habercisi Paulos'tan ve kardeşimiz Timoteos'tan kutsal yaşamlara ve Mesih bağlılığında güvenilir kardeşlere Kolose'de bulunan sizlere babamız Tanrı'dan kayra ve esenlik olsun. Görüyor muyuz? Paulos kendisini burada Mesih'in habercisi olarak tanıtıyor. Yani haberci demek sadece bir yerden bir yere haber götüren bir ulak değil. Burada kullanılan söz apostolos. Yani özel olarak seçilen, Mesih'in özel olarak seçtiği o 12 habercisinden birisi gibi. Tabii Paulus'u o ilk dönemde Mesih daha henüz dünyadayken ilk dönemde seçtiği 12 habercinin yerinde değil. Yalnız Mesih'in Paulus'u daha sonra seçtiğini kutsal kitapta okuyoruz. Habercilerin özellikleri neydi? Birincisi Mesih'i kişisel olarak görmeleri, Mesih'in onları kişisel olarak atamaları ve habercilere özgün mucizeleri gerçekleştirebilmeleriydi. Bugün bu kapsamda bir apostolos yok. Yunanca'da söylemek gerekirse bugün misyonerlik yapan kişilere Yunanca'da iara apostolos sözü kullanılır. Ve derseniz ben apostolum size böyle Yunanlılar özellikle Yunanistan'da gözlerini böyle patlatarak bakarlar. Bu da kim acaba? Çünkü bu 12 haberci. Onların konumu ayrı. Mesih'in onlara yetkiler ayrı. Mesih'in onlara verdiği mucize yetkileri apayrı. Biz de bu yetkiler maalesef yok. Ama biz de apostolos. Ama yere apostolos. Bu konu çok çok önemli. Tanrı istemiyle diyor. Tanrı istemi çok çok önemli. Hiç kimse kendisi buradayım, işte haberci oldum. Hani İncil okulunu bitirdim, kilisem nerede, maaşım nerede? Bunlar gerçekler, değil mi? Çok iyi biliyoruz. Dün bir kardeşle konuştuk, dedi ki misyon. Tabii ki o olgun bir kardeş, çok iyi biliyor. Ondan sonra kilisede para bol, misyonda para yok mu? Tabii var. İnanlılar bağışlarsa var. Dedim ki misyonerlik ve vaizlik eğer gerçekten bir meslek olsaydı en nankör meslek olurdu değil mi Ali'ciğim? Bu senin sözün. Şimdi düşünün bir firmada çalışmak istiyorsunuz. Yörg amcanın firmasında. Tamam mı? Yörg amca büyük makine parçaları üretiyor ve bütün dünyaya satıyor ve köşeyi dönmüş vaziyette. Şimdi öyle düşünün. Varsayıyoruz. Ve şimdi siz de yeni sanat okulunu bitirmişsiniz. Troniker olmuşsunuz. Yani hem mekanikten hem elektronikten, elektrikten anlıyorsunuz ve işinizi de iyi biliyorsunuz. Sizi işe almak için başvuruyorsunuz oraya ve patronunuz Yörg amca diyor ki seni işe alırım ama maaşını beraber getirmelisin. Topla arkadaşlarından her birisi 50'şer 100'er lira versinler. Ben o zaman seni işe alırım. Olur mu böyle şey? İşte misyonerlik budur kardeşim. Misyonerlik budur. Şimdi ben dedim ki yazık olan bir durum var. Birkaç, 2-3 Türk kardeşin dışında beni destekleyen yok. Türkler için çalışıyorum, Almanlar paramı veriyor. Şimdi Mesih'in istediği yerde olmasak eğer, bu Mesih'in çağrısı olmasa, yani çoktan havluyu atıp ringi terk ederiz sevgili kardeşler. Öyle yani senede bir iki sefer buraya çıkıp kürsünün arkasında ahkam kesmek değil iş. Çok daha, bundan çok daha öte bir sorumluluk var. Sorumluluk taşıyoruz. Evet. Yaş 50 ama yüksek tansiyon, şeker hepsi beraber geldi. Ya doğru. Tanrı'nın istediği yerde misin sorusu aslında sana. Şimdi ona hizmet edip onun isteğini uygulamakta mısın sen? Kendi olduğun, kendi ya Rabbin seni koyduğu yerde onun isteğini uyguluyor musun? Mesih inanlıları bedenin üyelerinin birer parçası. Rab seni küçük parmak olarak koymuş oraya. Sen illaki diyorsun ki yok kardeşim ben göz olacağım. Ya da diş olup ısırmak istiyorsun. Şimdi kiliselerde kaynaklanan kargaşalıkların, bölünmelerin arkasında bazen ya da çoğu zaman bu neden yatıyor. Kişiler diyorlar ki, ya ben olmasam bu topluluk dağılır. Hadi oradan be. Mesih'in kilisesi 2000 yıldan beri sürüyor. Sen de gelip geçeceksin. O kadar basit. Kendisini kimse fasulye gibi nimetten saymasın. Öz Türkçe anlamıyla söylemek istersem. Ağır bir söz ama bunu kullanacağım. Kilisede yapmamaları gereken işleri üstlenmişler. Yapmamaları. Armağanları yok orada. Ya armağanın olan işi yap. Rabbin sana armağan olarak verdiği işi yap. Bırak başkasını taklit etmeyi. Buna gerek ne? Uyum içerisinde, ahenk içerisinde olmak çok önemli. Topluluk işte bu demek. Mesih'in topluluğu. Mesih'in kilisesini kilise kılan nokta bu. Uyum. Ve burada yine diyor ki kutsal yaşamlılara ve Mesih'te güvenilir kardeşlere. Yani iki grup yok. Kutsal yaşamlarla Mesih'te güvenilenler aynı kişiler. Şimdi eğer kutsal bir yaşam sergiliyorsan Mesih'te güvenilirsin. İkisi birbiriyle bağlantılı böyle, zincir gibi. Kopmaz bir bağ var burada. Kutsal demek bir iş için ya da Tanrı için ayrılmış olmak demek. Evet. Güvenilir sözü kutsal yaşamlılar için yani Mesih inanlıları için kullanılıyor İncil'de. Başkaları için güvenilir sözü kullanılmıyor. Çünkü bizim durumumuz bu gerçekten. Bu kişiler kutsal yaşamlılar ve Mesih'teler. Ama aynı zamanda Kolose'deler. Şimdi ortaya çıkan bir gerçek var. Şimdi önemli olan Mesih'in sende, senin onda olman. Değil mi? Ve onun seni istediği yerde olman. O tekrar gelene kadar ya da seni kendisine alana kadar. Paulus bütün mektuplarında kayra ve esenlik sözlerini kullanıyor ve bunu yaparken de kayranın ve esenliğin göksel babadan geldiğini özel olarak vurguluyor. Sizleri bereketliyoruz. Bereketledik sizleri. Yok. Biz ancak yukarıdaki bereketi iletebiliriz. Bereket benden gelmez. Bereketin kaynağı yukarıda. Esenliğin kaynağı yukarıda. Kayranın kaynağı yukarıda. Ona işaret etmek gerek. Bunu vurguluyor. Barışın ve kayranın Tanrısına İsa Mesih aracılığıyla gelebileceğimizi görüyoruz. Üçüncü ayette Pavlos sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükran sunuyoruz diyor. Şimdi dünkü konuya geldik yeniden. Şükran sunmak ve onlar için dua. Yani dilek duası, fürbite. Şimdi Tanrı'yla konuşmak için bir aracıya gereksinimimiz yok. Bu çok önemli. Doğrudan doğruya ona gelebiliriz. Paulus Kolose'deki inanlılar için dua ettiğini söylüyor. Onların iman yaşamları için teşekkür sunuyor Rabb'e. Senin dua listende böyle kişiler var mı? Ya Rab, Fikret kardeş için sana teşekkür ederiz. Tüm zorluklara rağmen, bütün kargaşalıklara rağmen hayatında, buna rağmen zamanını harcıyor, bizim için, kilise için her şeyi bir kenara bırakarak bazen bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için sana teşekkür ederim. Sözünü hiç kullanıyor muyuz? Duanın bizi değiştirdiğini öğrendik. Dua beni değiştiriyor, benim hakkında dua ettiğim kişiye olan tutumumu da değiştiriyor. Bir şeyi maddi olarak destekliyorsak bir konuyu, bir misyon projesini, o konuda dua ediyoruz. Dua edersek arkasında durduğumuzu da belirtiyoruz, değil mi? Burada Rabbimiz Mesih İsa'nın babasına şükran sunuyoruz diyor. Burada Mesih'in kim olduğunu da bize gerçekten ya açıklıkla gösteriyor Pavlos. Çünkü Mesih İsa'ya imanınızı ve kutsal yaşamların tümüne beslediğiniz sevgiyi duyduk. Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez sevinç getirici haberle ilgili gerçek bildirisinde duydunuz. Korintoslulara mektup, 1. Korintoslulara mektup 13. bölüm 13. ayette bir üçlü birlikten söz ediliyor. İman, umut, sevgi üçlüğü. Aynı noktalara burada da değiniliyor. Çok ilginç. İman, sevgi ve umut. Buradaki sıralaması. İman geçmişe dayanıyor temeli. Eğer bir zamanlar iman etmişsen, eğer dün Rab'be gelmişsen, senin için dün gerçekleşmiştir bu. Tanrı sözü bize Mesih İsa'dan başka kurtarıcı olmadığını bildiriyor. Habercilerin İşleri 4:12 benim en çok sevdiğim ayetlerdendir. Her sabah büroma geldiğim zaman duvarda bir büyük bir haç resmi var bizim duvarda, büromun duvarında, dış cephede. Onun yanında da Habercilerin İşleri 4. bölüm 12. ayet yazılı. Gök altında ve yeryüzünde bize verilmiş, bizi kurtarabilecek, bize verilmiş başka hiçbir isim yoktur. İsa Mesih isminden başka. Ne kadar tatlı bir ayet. İman, işte haç ve iman birbiriyle özdeş, bağlantılı. Haçsız bir kurtuluş düşünemeyiz. Çünkü Mesih orada canını verdi, bizim günahlarımızın bedelini tümden ödedi. Bu kurtarıcıya dayanan inanlı ne yapıyor? Böylelikle bakışlarını gökyüzüne çeviriyor. İkincisi sevgi. Sevgi şimdiyi kapsıyor. Şu anı kapsıyor. Dün seni çok sevdim. Yarın belki seni severim. Hayır. Şimdi, şimdiki zaman. Ve tüm inanları ve tüm inanlara olan bugünkü sevgimi kapsıyor ve bu sevgi görülebilen bir sevgi. Platonik bir aşk değil. Görülebilen bir sevgi. Onu meyvelerinden tanıyabiliriz. Mesih'i sevdiğimizi kişiler işlerimizden görebilir. Bakın, insanlara İncil'i sunabilirsin, birçok insanlar bunu reddedebilirler. İncil'i okumak istemeyebilirler ama senin hayatını okuyorlar satır satır. Hem de satırların arasını da. Bundan emin ol. Tanrı dünyayı o denli sevdi ki. Bu ayeti çok iyi biliyoruz, ezbere biliyoruz ama Yuhanna 3.16, 1. Yuhanna 3.16 ne diyor? Akılda kolay kalır. Sevgiyi şundan biliriz, Mesih'in bizim için canını vermesinden. Öyleyse biz de kardeşler yararına canımızı vermeliyiz. Evet, işte bizim sevgimiz buradan ortaya çıkar. Mesih'in bizim için canını vermesinden değil, oradan sevginin ne olduğunu anlarız. Bizim sevgimizin ne olduğunu başkalarına sanlar, kardeşlere olan tutumumuzdan. O kadar basit. Ve umut. Bu umut diri umut kardeşler. Bu umut kurtaran bir umut. Bu umut sağlam bir umut ve bu umut sonsuz bir umut. Öylesi bir umuda sahibiz. Öyle bir umudumuz var ki Mesih'in zaferini şeytana karşı ya her gün ilan eden bir umut. Mesih inanlısının kurtuluşu belkilere ya kim bilir eğerlere kalmış bir durum değil. O kesindir. Bugünlerde bu konuyu vurgulayacaklar kardeşler özellikle. 6. ayet. Sizlere ulaşan bu haber Tanrı kayrısını gerçek kapsamında duyup bilgi aşamasına geldiğiniz günden bu yana aranızda olduğu gibi tüm dünyada ürün vermektedir. Yani tüm dünyada. Tüm dünya derken o dönemin Roma İmparatorluğu'nun sınırları kastediliyor. Yani burada kozmos sözü kullanılıyor ki bu kozmos o dönemde Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını içe alan kısımdır. Bugün dünyanın birçok yerinde İncil'i duymamış kişiler var. Ben bilmiyorum. Bilen birisi varsa söylesin. Türkiye'de onca kilise var. Hangi kilise pastörünün maaşını tümden ödüyor? Türk Kilisesi maalesef dünyadaki birkaç kilisenin yanında misyoner göndermemiş, kendi parasıyla misyoner göndermemiş, ne kendi halkı arasına ne başka halklar arasına göndermemiş kiliselerden birisidir. Ne zaman bu utançtan kurtulacağız diye kendi kendime soruyorum. Her köşede camiler kuruluyor, bazen kendimizi yırtıyoruz. Gösterin bakalım Almanya'da nerede Türklerin kendisine ait bir kilise binası var. Neden bundan kimse utanıp yerin dibine girmiyor? Hadi. Bugün biraz gerçekler sert. Ama hazmedeceğiz umarım. Ya. Evet. Sevinç getirici haber yayılmakla kalmıyor kardeşler. Ürün getiriyor. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Ürün getiriyor. Tıpkı doğadaki meyve ağaçları gibi. Ağacı dikiyorsun, büyüyor, çiçek açıyor, tomurcuklar oluşuyor ve meyve oluşuyor ve meyve toplanıyor, ürün haline geliyor ve ne yapıyor? Cana can katıyor. Ürün getiriyor. Tanrı kayrısını gerçek kapsamında duyup diyor burada. Gerçek kapsamında. Çok önemli gerçek kapsamı sözü. Belki siz henüz bu görüşlerle karşılaşmadınız ama maalesef özellikle Endonezya'da, Birma'da, Bangladeş'te, ne bileyim Hindistan'da belirli yerlerde, yörelerde çalışan şu günlerde Türkiye'de de ulaşmış bir takım misyon hareketleri var sevgili kardeşim. Buna kontekstualizierung deniliyor ve Bu şu demek. Yani kişiler diyorlar ki İncil'i kendi anlayabilecekleri kültür ortamında anlasınlar. İyi ama bu senin ve benim onun arkasında umduğumuz söz şey değil. Bu kontekstualizierung denilen olay. Bunun arkasında bence daha derinlerde ve yüzeye de çıkmış vaziyette bugünlerde çok önemli bir gerçek yatıyor. Gerçek kapsamı dışında kalmış bir İncil. Şöyle oluyor. Kişiler İncil'in sözlerini okuyarak iman etmiyorlar. Bunun yerine Kur'an'dan bir takım ayetleri okuyarak iman ediyorlar. Bu kişilere Hristiyan denmiyor habercilerin işlerinde yazıldığı gibi. Bu kişilere İsa Müslümanları ya da Pakka Moslems, gerçek Müslümanlar deniliyor. Pazar günü kiliseye gitmiyorlar haftanın ilk günü. Kutsal kitapta daha o ilk günden başlayarak Yezus Moşe'ye, İsa Kilisesi'ne gidiyorlar. Ev camisine. Ve. Uzatmayayım. Galatyalılarda diyor ki Paulus, bizim bu İncil'in dışında, bu öğretinin dışında başka bir öğreti, yani kutsal kitaba uymayan, İncil'e uymayan başka bir öğreti getiren lanetlidir. Evet, gerçek kapsamda İncil'i işitmek. Töreler, yasalar, seremoniler, ne bileyim bir takım kurtuluş için gerekli bir takım şeyler değil. İsa ve artı Meryem, İsa ve artı Azizler, İsa ve artı haç çıkartmak, İsa ve artı İsa ve. Yok. İsa tek. Tek İsa, başka bir şey yok. Bunu aklımızın, bunu yüreğimizin, bunu yaşamımızın en ücra köşelerine kadar indirelim bu gerçeği kardeşler. Aksi takdirde kulaklarımızı yabancı öğretilere açmakta gecikmeyeceğiz. Başka kitaplarda Tanrı sözü yok İncil'in dışında. Kurtuluş getiren sözler başka hiçbir din kitabında yok. O kitap kutsal kitaptır. Kutsal kitabın içindeki sözlerdir Tanrı sözleri. Her ne kadar güzel, kulağa hoş gelen, iyi ya insancıl sözler olsalar da. Bunu bilelim. Çok önemli. Ve bu kayrayı diyor sevgili hizmet arkadaşımız Epafras'tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih'in sizler için çalışan güvenilir bir hizmet görücüsüdür. Şimdi Paulus'un bu sözünü okuduğum zaman aslında bazen ya bir yerlere saklanasım geliyor. Biz hep kendimizi ön plana çıkartmaya alışmış kişileriz. Ya bir tanesi dedi ki bir vaaz verdim bir yerde herkesin ağzı açık kaldı. O kadar, daha fazlası olmadı bence. Ağzı açık kaldı milletin, o kadar. Herkesin ağzını açıkta bırakacak o hani güzel vaazlar dedik ki onlar yerine ürün getiren vaazlar verilse, bu konuşma sanatıyla, konuşma yeteneğiyle ilgili bir durum değil. Bu ruhla ilgili, Tanrı ruhunun söylediğin sözlerin içinde ve arkasında olmasıyla ilgili. Bundan daha basit bir şey yok. Burada vaizin sorumluluğu var ama cemaatin de sorumluluğu var. Çok önemli. Paulus Epafras'tan öğrendiniz diyor. Biz de diyoruz ki bizden öğrendi herkes. Bak, geçen birisine gittim. Orada diyordu, kilise kurdum, orada kilise kurdum, orada kilise kurdum. Biz Recep kardeşle Bulgaristan hikayeleri çok büyük şişirilirken gittik Bulgaristan'a ve bir dolaştık oraları. Orada bir Amerikalının fotoğraflarını gördük. Adam dediler ki bu adam 40 kilise kurmuş. Dedik ki iyi güzel, şu kiliselerin kurulduğu birkaç tanesini de biz görelim. Gittik köylere, hiçbir şey yok. Adam o dönemde, duvarın yeni yıkıldığı dönemde, basit köylerde televizyon bile olmayan yerlere büyük megafonlarla gelmiş, büyük Amerikan jipleriyle gelmiş, bütün köylü toplanmış ve ondan sonra iman ediyor musunuz? Ediyoruz, hepiniz diz çökün. Ondan sonra hadi kilise kurdun, sen ihtiyarlarsınız ve toplantıdan sonra birkaç şey erzak dağıtılmış millete, o kadar. Ve geri gittik, baktık bir tane imanlı yok. Ne kadar içler acısıydı. Demiyorum orada imanlılar yok. Var. Ama biz kuramayız kiliseyi. Kiliseyi kuran Mesih'in kendisidir. Senin aracılığıyla kişiler iman etmişlerse ne mutlu o Rabbe. Benim gibi, senin gibi aciz birisini kullanmış. Oradan kaynaklanıyor. Ama senin başarından değil. Ben biliyorum, birçok sadık misyonerler 30 sene, 40 sene birçok yerlerde çalıştılar. Bir kişi imana gelmedi. Daha sonra İncil okulunu yeni bitirmiş, çömez birisi aynı yere gelir. Ondan sonra bir bakar, birbiri ardına kişiler iman ediyor. Sanır ki ben yaptım. Yok, hayır değil. Senden önce sulayan ve eken kişilerin emeğini unutma. Çok önemli. Paulus bir alçak gönüllülük örneği sunuyor. Epafras bu kilisenin lideri ve kurucusu. Paulus kendisi Kolose'de hiç bulunmadı. Kutsal Ruh bağlılığındaki sevginizi o bize bildirdi diyor. İşte Kutsal Ruh imanların yaşamında. O orayı imanlıyı imanlı kılan kişi. Tanrı'nın Kutsal Ruhu. Bu nedenle bunu duyduğumuzdan beri durmadan sizler için dua ediyoruz. Durmadan. Durmadan. Yani günde 24 saat değil, onları unutmuyor. Yüreği, aklı onlarla. Onlar için seviniyor, onlar için kaygı duyuyor, onlar için dua ediyor. Evet. Onları diyor ki burada aynı zamanda öyle ki bilgelik doluluğunda, ruhsal anlayış bütünlüğünde Tanrı istemini bilme aşamasının doruğuna ulaşasınız. Bilgelik. Onların dileği, onlar için dileği bilgelik doluluğuna sahip olmaları. Yani burada kullanılan söz epignosis sözü. Gnosis bilgi demek, epi üstün bilgi. Üstün bilgi. O dönemlerde, o bölgelerde gnostikler dediğimiz kendilerine üstün bir bilgi verildiğini sağlayan bir takım kişiler, bir takım yanlış inanışlar orada hakimdi. Ve Paulus oradaki inananlara diyor ki hayır hayır, size verildi üstün bilgi. Kutsal Ruh ve Tanrı'nın sözü aracılığıyla verildi size bunu. Şimdi bu gnostikler çok ilginç. Onlar üstün bilgiye sahip olduklarıyla övünüyorlardı ve bu aslında sözde bir bilgelikti onlarınki tabii ki. Ve eski antlaşma tanrısını kabul etmekte zorlanıyorlardı. Daha doğrusu kabul etmiyorlardı gnostikler. Ve eski antlaşma tanrısıyla yeni antlaşma tanrısını birbirinden ayırıyorlardı. Çünkü onlar bir takım İncil adı verilen bir takım kitapları da kaleme almışlardı. Bugün yeni antlaşmanın apokrifleri diyoruz ona. Thomas'a göre İncil, Meryem'in İncili, Petros'un İncili falan falan. Bu nedenle bir takım İncil adını taşıyan bazı kitaplar da ortaya çıkmıştı. Şimdi onlara göre Mesih bedende gelmiş olamazdı. Çünkü madde kötüydü. Ve İsa o nedenle haçta ölmemişti. Ölmüş olamazdı. Eğer Mesih ölmeseydi o zaman kurtuluş da olamazdı. Koloseliler, bundan sonraki ayetler, 15. ayetten sonraki kesimler buna değiniyorlar. Şimdi yaratılışı bunlar bir mitolojiyle anlatmaya çalışıyorlardı. Ve Tanrı kendisinden, yani bilinmeyen bir Tanrı, kendisinden aşağı tanrılar yaratmıştı. Ve bu tanrılardan biri de, yani Demiurg adındaki Tanrı da dünyayı ve evreni yaratmıştı. Ve bu onların arasında, bu tanrıların arasında Sofia adında, bilgelik adında bilinmeyen bir yüce varlığı tanıma arzusuz duymuştu bu tanrının içerisinde. Ve işte ondan çıkan tanrı, yani Demiurg adı verilen tanrı, ya kötü bir tanrı daha doğrusu, evreni yaratmıştı. Bakıyorum, Yezidilikle tamamen bağdaşıyor bir yerde. Çok ilginç, gnostik bir din. Tanrısal kıvılcımlar insanı kurtarmak için bu evrene düşmüştü ve oraya bir tanrı ya da tanrıça gönderilmişti. Yani diyorlardı ki eski antlaşmanın tanrısı ya yakan, yıkan, kesen, öldüren bir tanrı, acımasız bir tanrı, onu kabul edemeyiz. Ve öyle bir tanrı ki insanın bilmesini istemiyor. Bak Adem'le Havva bilmek istiyor, onları yasaklamış ama o her şeyi, iyi ve kötüyü bilme ağacından yemeyi. Ve bak Nuh'a, Sodom ve Gomorra'ya bak, Tanrı insanları yok ediyor. O da sevgi yok, bu Tanrı'yı kabul edemeyiz diyorlardı. Tamamen çarpık bir durum. Vaktinizi Rab'be yaraşır yolda geçiresiniz diyor. İşte bu çok çok önemli bir uyarı. Kutsal kitabı okuyan ve onu yaşamına almak isteyen inanlı için. Her bakımdan beğenilir olasınız. Her bakımdan. Yalnız insanların beğenisini kazanmak için değil, ama Tanrı'nın beğenisini kazanmak için de. Her işe, her iyi işe özgü ürünü veresiniz. Mesih asma, bizler çubuklar isek, o zaman bizde ürün yetişmesi, iyi ürün yetişmesi gerekiyor. Tanrı'yı bilme aşamasında gelişesiniz. Yani inanlı Tanrı sözünü bilmek zorundadır. Çok önemli. Bu bilmek, Tanrı sözünü bilmek sadece Ali'nin, Recep'in işi değil. Senin de işin. Veriyadaki inanlılar bizlere bildirilenler böyle midir diye kutsal yazıları gün günden araştırıyorlardı. Yani söylenilen sözlerin İncil'de olup olmadığını biliyorlardı. Tanrı sözünü bilmek, sevmek ve uygulamak yaşamımızda bize bereket getirecektir. Onun yücelikle belirlenen egemenliğinden kaynaklanan tüm güçle güçlenesiniz. Her tür sabır ve katlanış aşamasına sevinçle varasınız. Güç ve kuvvet yalnız Tanrı'dan gelir kardeşler. Mucizeler yarattığını söyleyen kişiler vardı. Bir ara benim midemde problemler vardı. İstanbul'dan Behlen kardeş telefon açtı. Bana dedi ki yanımda Koreli bir kardeş var. O dedim, çok güzel, selamlarımı söyle. O dedi bu kardeşin şifa mevhibesi, yani Tanrı ona iyileştirme armağanı vermiş. Senin miden nasıl? Dedim idare eder. Dedi ki bu kardeş dedi seni de iyileştirsin istersen. Telefondan da olur dedi. Kimsede güç yok. Bunu bilelim. Kutsal ruh eğer bu gücü sende ortaya çıkarırsa, bu yine bir mucize gerçekleşirse, bu senin işin değil. Sabır denince zor durumlara dayanmak ve katlanmak geliyor. En zorluk çektiğimiz noktalar. Tanrım sabır ver. Ama hemen. Biliyoruz bunu. Zor insanlara katlanmak kolay değil. Zor insanlara katlanmak kolay değil. Bazen kişilerin eşleri oluyor bu zor kişiler. Ya itaatsizlik ediyor, imanlı olmayan birisiyle boyunduruk altına giriyor ve sonunda sorunlar ortaya çıkıyor. Diyor ki ya Rab ne yaptım? Sonra ayrılalım, bozulalım, gidelim falan filan, biliyorsunuz. Kendi çevrenizden, hayatınızdan. Işıkta olan kutsal yaşamların mirasını paylaşmanıza olanak veren babaya şükran sunuyoruz. Işık, tanrısal gerçek, tanrısal paklık işte bu. Tanrı hükümranlığını betimleyen bir sinonim, yani eş anlamlı bir sözcük, ışık sözü. Şükrediyor. Şükran dolu bir yüreğe sahip olmak. Her şeye rağmen. İşte bizler bir gün o ışıkta yaşamaya çağrılmışsak, bunu İsa Mesih'in bizde gerçekleştirdiği kurtuluş aracılığıyla elde ettik, hak kazandık. Hiç kimse kara kaşı, kara gözüyle bunu elde etmedi maalesef. Evet, bizleri karanlığın egemenliğinden o kurtardı ve çok sevgili oğlunun hükümranlığına aktardı. İsa Mesih. Şeytanın ve günahın egemenliğinden kurtulan her can Paulus gibi şükran doludur sevgili kardeşim. Dileyen herkes yüreğini açarak ona iman edebilir. Hristiyan inancı böyle babadan oğula geçen irsi bir hastalık değildir. Hristiyan inancı Hristiyan halktan gelen kişilere ait bir konum değildir. Hristiyan olmak demek Mesih'e iman etmek demektir. Buna sen de sahip olabilirsin. Sen de böylelikle Tanrı halkı arasına katılabilirsin. Kurtuluşumuz ve günahlarımızın bağışlanması ondadır. Yani İsa Mesih'tedir. Evet, o bizi fidye ile satın alarak günahın köleliğinden kurtardı. Bu kurtuluş İsa Mesih'in kanına ve canına ya mal oldu. Eğer kurtulmamışsan henüz, bu kurbanı, senin için sunulan bu kurbanı kendin için olduğuna iman edebilirsin. Eğer kurtulmuşsan bu konuda Rabb'e ne denli hamd ve teşekkür etsen azdır. Dua edelim. Rabbimiz, senin sözünün derinlikleri ve o senin sözünde verilen hayat sözleri, evet, canımız için nedenli gerekli. Sudan, ekmekten daha öte. Rab, teşekkür ederiz. Pavlus'un Kolosellilere yazdığı bu mektup için ilkin. Bugün bu mektubu bizim elimizde ya olduğu için ve onu kendi dilimizde okuyup anlayabildiğimiz için ve gördük ki bu sözler Kolose'ye değil, bize, bana yazılmış durumda. Evet, bu şükran yüreğini ver bize. Kardeşler için ama senin kurtulmalığın için. Bizim için sunulan canın ve kanın için. Kurtuluşumuzun ve günahlarımızın bağışlanması sendendir Rab. Bu gerçeği kavradık ve anladık. Yardım et. Yardım et senin istediğin yerde. Evet, senin verdiğin armağanlar çerçevesinde ve senin verdiğin görev çerçevesinde sana hizmet etmeyi, kilisenin, senin bedeninin işleyen, uyum içerisinde olan, ahenk içerisindeki bir üyesi olmayı Rab. Aç gözlerimizi bu konuda. Görelim. Evet, kurtuluşun kimden geldiğini ve gerçek Tanrı sözünün ne olduğunu ve bu sözü, bu kurtuluşu seni tanımayan insanlara bildirelim. Çünkü bu söz Rab o dönemde bütün kozmosa yayıldı ve bugün bütün dünyaya yayılmakta. Yardım et bizlere bu sözü yayan, evet bu sözün yayılmasında payı olan kişiler, inanlılar olalım. Yardım et ki canlar kazanalım Rab. Evet, sana hamd ve teşekkür ediyoruz. Oğlun İsa Mesih için. Amin.
Tanrı'ya kulluk edip sevinçle anlar ile, Tanrı'ya kulluk edip sevinçle anlar ile, Rabbin önünde durun sevinçle şükür ile. Sevinçle hamdlar ile. sevincinle şükür dile. Ağzında oturun, sevincinle şükür dile. Rabbe şükür yükseltin, Rabbi yedir seve kendin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.